Ayrım 18. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. 7. Öykü. Sayfa 190. İşçi Olga, vardiya çalışan işçi kadınların karanlıkta yalnız başlarına eve dönerlerken başlarına gelebilecek tehlikelere işaret ediyor. Kocam ve ben, şehir kenarında yeni yapılan binalardan birinde tek odalı bir dairecik bulduk. Son durağa kadar otobüsle gelip oradan da bir koruluktan geçmek gerekiyordu. Böyle yeni kurulan binaların olduğu yerler nasıldır bilirsiniz. Birkaç daire ancak tutulmuştur. Diğerleri ya boştur ya da daha inşa halindedir. Tamamlanmamış caddeler ve yollar, her tarafta batak, çamur, engebeler, toprak yığınları, inşaat makineleri, şantiye binaları vesaire. Tam anlamıyla felaket bir manzara. Özellikle karanlıkta. İnsanın boynunu ya da bacağını kırması işten değil. Sitenin açılış töreninden sonra kocam ücretsiz izin alarak yeni evi şekle sokmaya başladı. Yer boyanacak, pencereler tıkanacak, yapışan kapılar düzelecek. Yeni bir eve taşınan herkes o evin kiracılara ne halde teslim edildiğine dair bir roman yazabilir herhalde. Tanrı'ya şükür ki kocamın elinden bu tür işler gelir de tüm tamir işlerini yapabilecekti. O evde çalışırken ben de işe gitmeye mecburdum. O haftada aksilik bu ya, geç vakte kadar vardiya çalışmam gerekliydi. Yoksa eve her zaman beraber giderdik kocamla. Aynı serviste ve aynı vardiyada çalışıyorduk. Ama bu sefer ben yalnız dönecektim. Ve daha ilk akşam olanlar oldu. Son otobüse zorlukla yetiştim. Son durakta indim. Benimle birlikte otobüsten inenler aceleyle çeşitli yönlere dağılıp kayboldular. Benim arkamdan koruluğa doğru iki genç delikanlı geliyordu. Benimle aynı hizaya geldikleri anda biri sağıma, biri de soluma geçti. Ve bir tanesi, "Böyle gitmeniz daha iyi genç bayan. Böylece ayağınız takılıp yere düşmezsiniz," dedi. Ben aksi hiçbir şey söylemediğim gibi bir de teşekkür ettim onlara. Bu karanlıkta insan tökezleyip düşebilir ve gerçekten bütün kemiklerini kırabilirdi. Ama yine de olay bana pek normal gelmiyordu. Ayrıca ikisi de koluma girdikleri andan itibaren susmuşlardı. Ve bu sessizlik yavaş yavaş beni de rahatsız etmeye başlamıştı. Haklıymışım da ormana girer girmez delikanlılardan biri ağzımı kapadı. Diğeri de beni bacaklarımdan tutarak kesilmeye götürülen bir koyun gibi çalılığa sürükledi. Ama şanssızlığımın içinde yine de bir şanslı tarafım varmış. Gündüz buldozerler ve levhaları taşıyan kamyonlar toprak zemini delik delik etmişti. Ağzımı kapayan delikanlının ayağı bu çukurlardan birinde burkuldu ve bağırarak beni bıraktı. Diğeri beni bir süre daha sürükledi ama kazaya uğrayan ona seslendi. "Bırak gitsin o mart kedisi, bana yardım et, bacağımı kırdım galiba." Bu adalet miydi? Bir de üstelik insana hakaret ediyorlardı. Neyse, öteki de beni bıraktı ve ben de hızla oradan uzaklaştım. Evde kocama olayı anlattım. Şikayet ederek kafasını iyice şişirdim. İşten ayrılmamın en doğrusu olduğunu bile söyledim. Ama o, "Olga, biliyorsun bu imkansız," dedi. "Benim kazancımla yaşamamıza imkan yok. Başka bir vardiyaya geçmeye gayret et." Gittim, üstüme bu durumu anlattım, bana anlayış gösterdi ve beni gece vardiyasına verdiler. Böylece gece vardiyasına geçtim. Sabah 7'de işten çıkıp son durağa geldiğim zaman orada benimle birlikte 2-3 adam daha indi. Ama bu kez akıllanmıştım artık. Caddenin karşı tarafına geçtim. Durakta, her zaman otobüslerin geçtiği yerde adamların iyice uzaklaştıklarına emin olana kadar bekledim. Ondan sonra yola koyuldum. Ormandan olaysız geçtim, rüzgar gibi uçarak, bir kere bile tökezlemeden. Ama o ıssız tenha yere geldiğimde sanki beni beklemiş gibi oradaki boş evlerden birinden bir adam fırladı ve beni kapkaranlık bir duvar aralığına sürüklemek istedi. Elimdeki alışveriş çantamı adamın ağzına bir vurdum ve koşabildiğim kadar hızla koşmaya başladım. "Bu iş böyle yürümez," dedim evde kocama. "Devamlı bu tehlikelerle uğraşamam artık ve yarın da uğraşmak istemiyorum." Kocam beni teselli etti ve gündüz vardiyasına geçmemi önerdi. Hadi yine şefime gittim. Tekrar gündüz vardiyasına başladım. Ah, size ne söyleyeyim ki? Güpegündüz kargaşalıkta bu sefer de çantamdan cüzdanımı çalmadılar mı? Olacak şey değil. O andan itibaren artık her şey gözümden silindi. Kocama evdeki tamiratı yaz tatiline ertelemesini rica ettim. Ertesi gün işe yeniden beraber gelip gitmeye başladık. Irina, evet, insan kocasının eşliğinde bir yere gelip giderken kendini daha bir güvende hissediyor dedi. Şu söz boşuna söylenmemiş. Arkamda nasıl olursa olsun bir erkek olsun yeter. Nelya, en azından kadınları gece vardiyasından almak gerekir dedi. Ama yine de sadece bununla problem çözülmez. Cinsel zorbalar sadece gündüzleri işlemiyorlar ki suçlarını. Şimdi size anlatacaklarımı bir dinleyin. 8. Öykü. Müzik hocası Nelya, kocasından birkaç adım uzakta bir haydutun saldırısına uğramasını anlatıyor. Hatırlayacağınız gibi kocam Boris'in benimle evlenmesini üvey kızım Lenusia'ya borçluyum. Ta baştan itibaren birbirimizle çok iyi anlaştık ve de zamanla birbirimizi sevmeyi öğrendik. Boris'in de benim gibi üstesinden gelmesi gereken zor bir geçmişi vardı. Savaşta esir düşmüştü ve hayatı arkadaşlarının onu Almanlara ihbar etmemelerine borçluydu. Dış görünüşünden onun Yahudi olduğunu anlamak imkansızdır. Kumral saçları ve mavi gözleriyle insan onu Alman sanır. Benim aksime Boris esarette ruhsal olarak fazla acı çekmemişti ama vücudunda aksaklıklar kalmıştı. 4 yıl önce bir kalp krizi geçirdi ve onu kaybedeceğimden çok korktum. Tanrı'ya şükür bu sefer kurtuldu. Hastaneden taburcu olduktan sonra temiz hava alması ve kendini toparlayıp tekrar kuvvetlenmesi için onunla kırsal yörelere gittik. Kaldığımız yerin yakınlarında bir orman ve bir göl vardı. Her gün hava henüz ısınmadan oraya gidiyor ve günün sıcaklığı bitene kadar dışarıda kalıyorduk. Bize gerekli olabilecek her şeyi yanımıza alıyorduk. Örtüler, kitaplar ve yiyecek bir şeyler. Boris hemen hemen bütün gün bir ceviz ağacının altına uzanıp kitap okuyordu. Henüz tam olarak yürüyemiyor, koltuk değneklerine dayanıyordu. Ben ise tam tersine gölde keyfimce yüzüyor, güneşleniyor, mantar toplayıp pişiriyordum. Son günlerin heyecanından sonra kendimi oldukça rahatlamış hissediyordum. Fevkalade güzel, dinlendirici günlerdi bunlar. Boris de her geçen gün iyiye doğru gidiyordu. Etrafına karşı artık daha çok ilgiliydi ve hastanedeki sapsarı yüzü yavaş yavaş renkleniyordu. Gözleri de canlanmıştı. Bir gün ufak bir yürüyüş yaptım ve son kalan böğürtlenleri topladım. Boris beni çağırdığı zaman duyabileyim diye kaldığımız yerden fazla uzaklaşmadım. Orada bulunan ufak tepeciklerden birine çıktığım zaman Boris'i görebiliyordum ve bu da beni rahatlatıyordu. Birdenbire yerden bitmiş gibi önümde genç bir adam belirdi ve beni rahatsız etmeye başladı. O dehşet içinde ilk aklıma gelen Boris'i yardıma çağırmaktı. Ama çok şükür kendime hakim oldum. Onu ne olursa olsun kesinlikle heyecanlandırmamalıydım. Tekrar kriz geçirebilirdi. Eğer bana yardıma gelebilseydi bile bu sağlıklı ve heyecandan yerinde duramayan genç adama karşı ne yapabilirdi ki? Bu nedenle karşı koymadım ve sadece şunu söyledim. Sessiz ol lütfen. Tanrı aşkına sessiz ol. Adam gittikten sonra yerimden kalktım ve uzun süre gölde yıkandım. Ağladığım zaman gözlerim kıpkırmızı olur benim. Bu nedenle gözlerimden akacak yaşları bastırdım. Boris kesinlikle bir şey fark etmemeliydi. Daha sonraları alışveriş yaparken köyde birkaç kez o adama rastladım. Hakkında soruşturma yaptım. Oranın yerlilerindendi. Leningrad'da teknik okulda okuyordu ve burada tatilini geçiriyordu. Peki sonra ne oldu diye sordu Albina. Ne yaptın? Çalı çırpı topladım. Ateş yaktım ve Boris'e çorba ısıttım. Peki sonra diye ısrarla üsteledi Albina. Yatağında doğrulmuş oturuyor ve kocaman gözlerle Nelia'ya bakıyordu. Onu bulabileceğini biliyordun. Evet. Ve hiçbir şey yapmadın. Tabii ki yapmadım. Boris'in hatırı için. Ve orada kalmaya da tahammül edebildin. Peki ne yapmalıydım? Boris orada kendini mutlu ve iyi hissediyordu. Başka bir yere gitmek için de paramız yoktu. Bu yaptığın tam aptallıkmış senin. Hayır, bence Nelia tam bir kahramanlık yapmış diye itiraz etti Larissa sessizce. Diğer kadınlar da bunu onayladılar. Ve Emma dedi ki, söz kahramanlıktan açılmışken, geriye kalan günlerden birinde de cesaret ve yüce gönüllü kadınların hayatta sık sık gösterdikleri cesaret hakkında bir şeyler anlatsak nasıl olur? Tabii iyi olur diye yanıtladı Larissa. Ama şimdi sıra sizde Emma. 9. Öykü. Rejisör Emma, fiziksel bir baskıyla karşılaşmadan başkasının isteğine nasıl boyun eğdiğini anlatıyor. Ben çocukluğumdan beri tiyatroyu severim. Tiyatroyu hiçbir şeyle, ama gerçekten hiçbir şeyle değişmem. Erkeklere sadakatsizlik ettim ama tiyatroya asla. Sanatçı yeteneğim bende doğuştandır. 12 yaşında Öncüler Sarayı'ndaki tiyatronun üyesi oldum ve bütün başrolleri oynadım. Artist okuluna girmem de hiç zor olmadı. Halbuki çok az olan öğrenim yerlerindeki rekabet çok büyüktür. Şimdi size anlatmak istediğim olay olduğunda da daha ilk öğrencilik yılımdı. Hanginiz Ormanın Kızı filmini gördünüz? Ah, neredeyse hepiniz ha? Beni tanımadınız mı? Ben gerçekten o kadar yaşlandım mı ayol? Doğru, orada orman bakıcısının kızı Natasha rolünü ben oynamıştım. Nasıl mı bu rolü aldım? Bir gün birkaç sinemacı okula geldi. Ormandaki kız rolünü oynayacak uygun birini arıyorlardı. Ben de seçilenler arasındaydım. Birkaç deneme filmi çevirdik. Yönetmen bu filmleri gördükten sonra bana ve 3. sınıf talebesi olan bir kıza teklifini yaptı. Tabii o kızın benden daha çok sahne tecrübesi vardı ama dış görünüş olarak ben bu role daha uygundum. Rolü ezberleyebilmemiz için yönetmen senaryoyu verdi bize. Sonra 2. deneme filmi çekildi. Birkaç gün sonra okula benden stüdyoya bir görüşmeye gitmemi isteyen resmi bir mektup geldi. Başardım diye sevinerek oraya gittim. Yönetmen beni yanına kabul etti ve bana yer göstererek, "Evet canım, karar vermek hayli zor. İki adayım var, ikisini de beğeniyorum. Fakat her ikisinde de bazı eksiklikler var. Bu rol için ikinizde de çok az coşku var," dedi. Ve uzun uzun kadın coşkusundan ne anladığını ve eksikliğinin böyle bir filmde bile çok hissedilebileceğini anlattı. "Hocam, bugüne kadar bende bir coşku eksikliği hissettiğini hiç söylemedi," diye adama karşı çıktım. Buna hiç şaşmam. Bir kadının coşkulu olup olmadığı öyle bir bakışta anlaşılacak bir şey değildir. Ama tabii ki bunu anlamanın da bazı yöntemleri vardır. İşi nereye götürmek istediğini anladınız mı? Erkekler hakkında pek de deneyimsiz olmamama rağmen bir erkek arkadaşım vardı. Bunu o zaman hemen anlayamamıştım. Ama rejisör sabırlıydı. En sonunda onun ne istediğini anlayana kadar konuştu benimle. Ve sonunda da anladığımı kestirince birdenbire ciddi bir sesle izah etti. "Birbirimizi doğru anlamamız için açıkça konuşalım. Seni zorlayacak değilim. Ama ciddi olarak bu rolle ilgileniyorsan orada bir divan var. Şu da kapının anahtarı. Masanın üzerine koyuyorum. Kendine vakit ayır. Düşün, eğer hazırsan git ve kapıyı kilitle." Daha ne anlatayım ki? Beni filmde gördünüz. Filmdeki rolü benim aldığımı ve de nasıl aldığımı da biliyorsunuz artık. Çekim günlerinden birinde rakibem yoluma çıktı ve yüzünde soğuk bir tebessümle bana, "Hep o eski hikaye, başarıya giden yol rejisörün yatağından geçer," dedi. O zaman anladım ki bu kız benden kuvvetliydi ve kendisine baskı yaptırmamıştı. Kendimi o kahraman rolünde kanıtlamak bana çok zor geldi. Ormandaki kız rolü temiz bir karakterdi ve bense kendimi bu rol için satmıştım. Buna ne kadar çok üzüldüğümü tahmin edemezsiniz. Rüyalarımın mesleği oyunculuğa veda etmeliydim. Yönetmen olma fikri o günlerde içimde filizlenmeye başladı ve gördüğünüz gibi de bu kararımı gerçekleştirdim. Irina düşünceli, insan oyunculuk mesleği hakkında bambaşka şeyler düşünüyor. Bu konuda yanlış tahminlerde bulunuyor, dedi. Halbuki gerçekte oyuncunun hayatı hiç de bir güneş ışığı parlaklığında değil. Bu rejisörün seni zorlamayacağım diye iddia etmesi de ayrı bir ahlaksızlık. Tipik erkek mantığı, dedi Larissa. Suçu işleyenler suçu daima kurbanlarının üzerine yıkarlar. O herifin Olga'ya Mart kedisi diye bağırmasının nedeni de bu işte. 10. Öykü. Sekreter Irişka, soğukkanlılığı sayesinde bir tecavüz olayından nasıl kurtulduğunu, hatta suçunun da pişman olmasını sağladığını anlatıyor. Moskova bulvarının sonundaki yüksek binalardan birinde hemen Stemmeisen'in yanında oturuyoruz. Ne, Stemmeisen'i bilmiyor musunuz? Bu Leningrad'ı savunanlar adına dikilen yeni bir anıt. Heykeltıraş aslında çok ünlü ama anıtla neyi canlandırmak istediğini bilen yok. Onun bu sanat şaheseri üst üste yığılmış malzemelerden ibaret. Tam ortasından da çarpık kesilmiş, ucu gökyüzüne doğru yükselen granit bir şey duruyor. Onun başka bir ismi de var ama Nelia nedeniyle bunu söylemek istemiyorum. Bir Yahudi olarak kendini hakarete uğramış sayabilir. Bir gece işten geç vakit eve döndüm. Asansörün kapısı tam kapanmak üzereydi ki genç bir delikanlı ayağını araya sokarak asansörü durdurdu ve kendisini içeri atarak 22. katın düğmesine bastı. Ben birdenbire şaşırdım. Orada kimse oturmaz, orası çatıdır. Kendi katıma çıkmak için 8'e basacağım sırada beni bileğimden yakaladı ve siz benimle yukarıya kadar geleceksiniz dedi. Neden olduğunu sorabilir miyim? Birazdan anlarsın. Oğlana daha dikkatle baktım. Gerçekten saldırgan emelleri mi vardı acaba? Daha çok genç görünüyordu ama bayağı da kuvvetliydi. Bileğim hala acıyordu. Utanmıyor musun sen? Oldukça yakışıklı birisin. İstediğin her kızı elde edebilirsin. Neden evli bir kadına ısılıyorsun ve onu en üst kata sürüklüyorsun dedim. Benimle hiçbir kız çıkmıyor. Kes sesini. Peki nedeni ne? Ben meslek lisesi öğrencisiyim. Yurtta kalıyorum ve de param yok. Ne olmuş yani? Aşk parayla ölçülmez ki. İnsan her yerde aşık olabilir. Suratımdaki bu sivilcelerle mi? Birkaç tane ufacık sivilcen görünmüyor bile. Halbuki buna karşılık çok etkileyici ve anlamlı gözlerim var dedim. Gerçekten de öyleydi. Bunu sen söylüyorsun. Bu iltifatım onu çok utandırmıştı. Bileğimi yakaladığı pençesi gevşedi biraz. Bundan yararlanarak dirseğimle son anda belli etmeden asansörün düğmelerine bastım. Fakat o sırada 22. kata varmıştık. Kapı açıldı ve oğlan beni dışarıya çekmeye başladı. Bir dakika bekle diye bağırdım ve kapının yanındaki dar duvara ayağımın bütün kuvvetiyle bastım. Sana bu sivilcelerinden nasıl kurtulacağını söyleyeceğim. Bu kısa oyalama işe yaradı ve asansörün kapısı tekrar kapandı ve aşağı inmeye başladık. Şimdi beni rahat bırak. Kurduğun hayalleri unutabilirsin. Birisi bizi aşağı çağırdı dedim. O da iş işten geçtiğinin farkındaydı. Korkudan suratı bembeyaz oldu. Korkma, seni milislere verecek değilim. Ayrıca kimseye de bir şey söylemeyeceğim. Sana acıdım ama bir daha asla böyle şeyler yapmaya kalkma. Düşün, eğer doğru davranırsan kızların yanında şansın çok olur. Gerçekten, hatta benim yanımda bile ama ben evliyim. Asansör durduğu anda kendimi dışarıya attım ve merdivenlerden inmeye başladım. Onun varlığına tahammül edecek halim kalmamıştı. Ama durun, öykü daha bitmedi. Ona bir kez daha rastladım. Metroda, kocam da yanımdaydı. Ve düşünün bir kere, bir kızla el eleydi. O da beni hemen tanıdı ve bir istakoz gibi kıpkırmızı kesildi. Soran bakışlarımla kız arkadaşını işaret ettim. Nasıl sana yalan mı söylemişim der gibi. O da gözünü kırparak yanıtladı. Hayır, her şey yolunda. Ondan sonra da şu hareketleri yaptı. Kız arkadaşıyla birlikte bizim taraftaki kapıya doğru geldi. Sanki oradan inmek onlar için daha kolay olacakmış gibi. Bunun için de yanımızdan geçmesi gerekiyordu. Benimle aynı hizaya geldiği zaman izninizle dedi. Ona yol verdim. Gözlerimin içine baktı ve çok teşekkürler dedi. Bana ne için teşekkür ettiğini ben anlamıştım tabii ki. Irina'nın bu deneyimi kadınlar için belirli bir teselli oldu ve böylece bu akşam da sakin bir şekilde sona erdi. Ertesi akşamın programı zaten belliydi. Para denilen o sevgili üzerine öyküler anlatılacaktı. Bunun hayaliyle düşünerek uykuya daldılar. 18. ayrımın sonu. Sayfa 198.